Ayrım 2, sayfa 28. Gece okulu. Boş kilisede mihrapta yanan iki mumun solgun ışıkları altında Don Camillo Hazreti İsa ile mahalli seçimlerin sonuçları hakkında çene çalıyordu. "Sizin yaptıklarınızı eleştirmeye kalkışmıyorum," dedi bir punduna getirip. "Ama ben olsam ne Peppone'yi belediye başkanlığına seçtirirdim, ne de işlerinde yalnız ikisi doğru dürüst okuma yazma bilen o adamları belediye meclisine." Hazreti İsa gülümseyerek karşılık verdi. "Kültür pek de önemli değil Don Camillo, fikirlere bakmak gerek. Parlak nutuklar uygulanabilir, fikirlere dayanmadıkça işe yaramaz. Bir yargıya varmadan önce denemeliyiz o adamları." "Pek doğru," diye onayladı Don Camillo. "Ben durumu anlatıyordum. Seçimi avukatın partisi kazansaydı kilisenin çan kulesi onarılacaktı hiç kuşkusuz. Şimdi kule yıkılsa bile o insanlar içinde dans edilen, içki satılan, kumar oynanan, tiyatrosu olan muhteşem bir halk evinin yapılışını seyrederek avunacak."
"Don Camillo gibi zehirli yılanları kapamak için bir de hapishane yaparlar oraya değil mi?"
Don Camillo başını eğdi. "Beni yanlış anlıyorsunuz efendimiz. Bir pronun benim için ne demek olduğunu bilirsiniz. Bakın, bu benim son prom işte. Şimdi de ne yapacağımı görün."
Proyu cebinden çıkarıp iri parmaklarının arasında parçaladı.
"Aferin Don Camillo, aferin sana," dedi Hazreti İsa. "Kendine verdiğim bu cezayı onaylıyorum. Bununla birlikte o pronun parçalarını atsan daha iyi olur. Yoksa onları cebine indirir, sonra da pipona doldurup içersin. Yapamayacağın bir iş değil bu."
"Ama nasıl olur efendimiz, kilisede bulunuyoruz."
"Aldırma Don Camillo, şu köşeye atıver gitsin." Don Camillo baş eğdi. Hazreti İsa memnun memnun onu seyrediyordu. Tam o sırada kilise deposu yönündeki küçük kapının vurulduğu duyuldu. Peppone'ydi gelen.
"İyi akşamlar Bay Başkan," dedi Don Camillo saygıyla.
"Beni dinle," dedi Peppone. "Bir Hristiyan yaptığı bir işin doğruluğundan kuşkuya düşse de, gelip sana anlatsa, sen de bazı hataları olduğunu görsen düzeltir misin bunları? Yoksa bırakır mısın ne hali varsa görsün diye?"
"Bir papazın dürüstlüğünden kuşkulanmaya nasıl cüret edebiliyorsun? Onun baş ödevi pişman olmuş günahkarlara hatalarını açık açık göstermek değil midir?"
"Peki peki, öyleyse itiraflarımı dinlemeye hazır mısın?"
"Hazırım."
Peppone cebinden büyük bir kağıt çıkarıp okumaya başladı.
"Hemşerilerim, partimizin varlığını ortaya koyan bu büyük zaferi kutladığımız şu anda..."
Don Camillo elini sallayarak susturdu. Gidip mihrabın önünde diz çöktü sonra.
"Ey Hazreti İsa," diye mırıldı, "artık yapacaklarımdan sorumlu değilim ben."
"Ben sorumluyum ama," diye hemen karşılık verdi Hazreti İsa. "Peppone seni faka bastırdı. Dürüst davranıp görevini yapmalısın."
"Ama efendimiz, beni onların partisi hesabına çalıştıracağınızın farkında değil misiniz?" diye direndi Don Camillo.
"Dil bilgisi, söz dizimi, yazım kurallarıyla uğraşacaksın. Bunların hiçbiri şeytanla ya da particilikle ilgili değil."
Don Camillo gözlüklerini taktı, eline bir kalem aldı. Peppone'nin ertesi gün yapacağı konuşmayı düzeltmeye koyuldu. Sonunda Peppone dikkatle okudu.
"İyi," dedi, "yalnız anlayamadığım bir şey var. Ben okulları çoğaltmak, Fossalto üzerindeki köprüyü yeniden yapmak amacımızdır yazmışım. Sen bunun yerine okulları çoğaltmak, kilise kulesini onarmak, Fossalto üzerindeki köprüyü yeniden yapmak amacımızdır demişsin. Niçin?"
"Söz dizimi meselesi bu, başka bir şey değil," diye ciddi ciddi karşılık verdi Don Camillo. İçini çekti Peppone.
"Ne mutlu Latince çalışmış olanlara, dilin inceliklerine akla erenlere," dedi. "Böylece kulenin senin kafana yıkılmasından da umudumuzu kesmiş oluyoruz."
Don Camillo kollarını iki yana açtı.
"Tanrı'nın iradesi karşısında eğilmeliyiz."
Don Camillo Peppone'yi kapıya kadar uğurladıktan sonra Hazreti İsa'ya iyi geceler dilemeye gitti.
"Aferin Don Camillo," dedi Hazreti İsa gülümseyerek. "Sana karşı haksızlık etmişim. Son pronu parçaladığına üzgünüm. O cezayı hak etmemiştin. Bununla birlikte içtenlikle söyleyebilirim ki şu Peppone de pis herifin tekiymiş. Bunca zahmetine karşılık bir pro bile ikram etmedi sana."
"Ha peki," dedi Don Camillo, içini çekti. Cebinden bir pro çıkarıp iri parmaklarının arasında parçalamaya hazırlandı.
Hazreti İsa gülümsedi. "Hayır, hayır Don Camillo, alnının teriyle kazandığım bu poroyu git de rahat rahat tüttür."
"Ama efendimiz..."
"Hayır Don Camillo, pek de çalmış sayılmazsın onu. Peppone'nin cebinde iki puro vardı. Komünistin biridir Peppone. Her şeyi paylaşmadan yanadır. Birini ustalıkla çekivermekle payını almış oldun sen de."
''Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz.'' diye karşılık verdi Don Camillo.
Kaçak av. Don Camillo kilise kulesindeki ünlü çatlağı her sabah ölçmeden yapamıyor, herkesinde de aynı sonuçla karşılaşıyordu. Çatlak daha fazla büyümüyorsa bile küçüldüğü de yoktu. Bir gün tepesi attı, zangocu belediyeye gönderdi. ''Git belediye başkanına söyle de gelsin görsün bu çatlağı, durumun ciddi olduğunu da sözlerine ekle.''
Zangoç gittiği gibi geri geldi.
''Peppone durumun ciddi olduğu hakkındaki sözlerinize inanıyormuş.'' dedi. ''Yok, ille de çatlağı göstermek istiyorsanız kuleyi onun dairesine götürmeliymişsiniz. Saat 5'e kadar orada olacakmış.''
Don Camillo hiç aldırmadı, ancak ''Peppone ya da yardakçılarından biri yarın sabah ayinine gelmeye kalkışsın hele. Bak gör o zaman beni nasıl yuvalarını yapıyorum. Ne var ki onlar da bunu bildikleri için hiçbiri gelmez.''
Ertesi sabah kilisede kızılın kağısı bile yoktu. Ancak ayinin başlamasına 5 dakika kala rap rap ayak sesleri duyuldu dışarıdan. Kızıllar askeri bir düzen içinde kiliseye yaklaşıyorlardı. Yalnız köyün kızılları değildi bunlar. Tahta bacaklı eskici Bilo, ateşi yükseldiğinden tir tir titreyen Roldo dei Prati de aralarında olmak üzere çevredeki bütün kızıllar Peppone'nin arkasına sıralanmışlardı. Eski çağ savaşçıları gibi birbirlerine kenetlenmiş, yüzleri Potemkin zırhlısından daha korkunç içeri girip yerlerine oturdular. Don Camillo İncil'deki yardımsever adamın öyküsünü anlatarak vaizini bitirirken birkaç sözle yardıma çağırdı cemaatine.
''Çok tehlikeli bir çatlağın kilise kulesini tehdit ettiğini hepiniz biliyorsunuz. İşte bu yüzden ey din kardeşlerim, Tanrı'nın evine yardımınızı bekliyorum.'' ''Din kardeşlerim derken buraya Tanrı'ya yakın olmak için gelenleredir sözüm. Yoksa savaş güçlerini göstermeye gelenlere değil. Onların umurunda mı kulenin yıkılıp gitmesi?''
Ayin bitince kapıya yakın bir masaya yerleşti Don Camillo. Kilisedekiler sırayla önünden geçmeye başladılar. Her kişi yapacağı bağışı verdikten sonra uzaklaşmayıp kilisenin önündeki küçük alanda neler olacağını görmek için bekleyen kalabalığa karışıyordu. İçeride yalnız kızıllar kalınca Peppone ayağa kalktı. Büyük bir düzen içindeki taburunu arkasına takıp yürüdü. Masanın önüne gelerek sertçe durdular. Peppone kabararak bir adım ileriye çıktı.
''Daha dün özgürlüğe kavuşmamızı selamlamıştı bu kulenin çanları.'' dedi. ''Yarın da halk devriminin bir güneş gibi doğuşunu selamlayacak.''
Sözlerini bitirince içleri para dolu 3 büyük kırmızı mendili masaya bıraktı. Topuklarının üstünde çarkılıp adamlarıyla birlikte uzaklaşmaya başladı. Ateşin etkisiyle tir tir titreyen Roldo dei Prati ayaklarının üstünde zor durabildiği halde başını dimdik tutuyordu. Topal Bilo yoldaşlarına ayak uydurmakla kalmayıp üstelik tahta bacağını Don Camillo'ya meydan okurcasına yere vurarak masanın önünden geçti. Don Camillo para dolu sepeti Hazreti İsa görsün diye götürdü. Toplanan paranın kulenin onarımına yetip artacağını anlattı. Şaşkınlıkla gülümsedi Hazreti İsa.
''Bakıyorum da vaazın işe yaramış Don Camillo.''
''Elbette efendimiz, siz insanlığı anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ama ben de İtalyanları tanırım.''
Buraya kadar oldukça iyi davranmış sayılırdı Don Camillo ama bu noktada bir yanlış yaptı. Peppone'ye bir mektup göndererek adamlarının askerlik alanındaki ustalığına hayran kaldığını, ancak yarım ya da tam dönüşlere daha çok çalıştırmasını, halk devrimi günü gelip çatınca bunun çok gerekli olacağını anlattı. Bu laflar Peppone'nin içine oturduğundan bir misilleme yapmayı aklına koydu.
Don Camillo dürüst olmasına dürüst bir adamdı. Gel gelelim yenemediği bir av tutkusu, ayrıca güzel bir çiftesiyle bol canada fişeği vardı. Üstelik Baron Stocco'nun özel avlanma alanı köyden ancak 5 kilometre uzaklıktaydı. İnsanı sürekli olarak kışkırtırdı burası. Yalnız av hayvanları değil, çevredeki kümes hayvanları bile bu tel kafesle çevrili alanda güvenlik içinde yaşandığını öğrenmişlerdi. Bir gece Don Camillo'yu cübbesini bol bir pantolonun içine sokmuş, yüzünü eski bir fötür şapkanın altında yarı yarıya gizlemiş bir kılıkla baronun avlanma alanında görmek pek de şaşırtıcı durum sayılmazdı. İnsanoğlu zayıf yaratılışlıdır, özellikle avcı olanları. Don Camillo iyi bir atıcı olduğundan burnunun dibindeki güzel bir tavşanı vurup yere sermesini de gene şaşırtıcı bir olay saymamak gerekir. Ne var ki tavşanı av çantasına sokup sıvışmaya hazırlanırken kaçak avlanan bir başkasıyla burun buruna geliverdi Don Camillo. Bu yabancının midesine bir toz vurup yere devirmekten başka umarı yoktu. Ancak böylece kaçak avlanırken yakalanmanın utancından kurtulabilirdi. Ne yazık ki aynı anda aynı şeyi yapmayı yabancı adam da düşünmüştü. Sertçe tokuştu kafalar. İkisi de kendilerini yerde yıldızları seyreder buldular. Don Camillo kendini toparlamaya çalışarak, "Böylesine kalın bir kafa ancak bizim sevgili belediye başkanımızın olabilir," diye homurdandı. "Böylesine kalın bir kafa ancak bizim sevgili papazımızın olabilir," diye karşılık verdi Peppone kafasını kaşıyarak. Bu yasak bölgede Peppone de kaçak avlanıyordu. Çünkü onun av çantasında da güzel bir tavşan vardı. Gözleri parlayarak Don Camillo'ya baktı. Başkalarının malına el uzatmamayı vaazlarında söyleyip duran bir adamın kaçak avlanmak için bir av koruma alanına dalmış olmasına bir türlü inanamıyorum dedi.
Ben de bir numaralı hemşerimiz belediye başkanı yoldaşım bu işi yapmasına inanamıyorum bir türlü.
Peppone Don Camillo'nun sözünü kesti. Evet hemşerinizim ama yoldaşım aynı zamanda. Bütün malların eşitçe dağıtılmasıyla ilgili o kahrolası teorilerin kışkırtmasıyla bu işe kalkışan ben papaz Don Camillo'dan çok daha uygun davranıyor sayılırım. Kendi politik görüşlerime, sanki kendi payına. Bu ideolojik açıklama birden kesiliverdi. Biri yaklaşıyordu onlara doğru. Hem de öyle sokulmuştu ki bir kurşun yemeden ikisi de göze alamazdı kaçmayı. Gelen av bekçisiydi çünkü.
Bir şeyler yapmalıyız diye fısıldadı Don Camillo. Kim olduğumuzu biri anlarsa çıkacak rezaleti sen düşün.
Peppone sakin sakin karşılık verdi.
Bana göre hava hoş. Ben her zaman yaptıklarımın hesabını vermeye hazırım.
Ayak sesleri iyice yaklaşmıştı. Don Camillo iri bir ağaç gövdesinin dibine çömeldi. Peppone istifini bile bozmadan bekliyordu. Bekçi tüfeği elinde gelip karşısına dikilince selam verdi.
İyi akşamlar.
Ne işiniz var burada diye sordu bekçi.
Mantar topluyorum.
Tüfekle mi toplamaktasın?
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Bir av bekçisini zararsız duruma getirmenin yolları oldukça kolaydır. Tesadüfen arkasında duran biri başına bir palto geçirip bir yumruk indirirse yeter de artar bile. Sonra da onun geçici sersemlemesinden yararlanıp tel örgülere ulaşmak gerekir. Bir kez tırmanıp öte yana atladınız mı? Oldu bitti işte.
Don Camillo ile Peppone baronun arazisinden en az 1,5 kilometre uzakta bir çalılığın arkasına çöktüler.
Don Camillo dedi Peppone içini çekerek ağır bir suç işledik. Bir görevliye el kaldırdık cinayet bu.
Don Camillo soğuk soğuk ter döküyordu. Asıl bekçiye el kaldıran kendisiydi çünkü. Peppone gözlerini onun yüzüne dikerek sözlerini sürdürdü.
Vicdanım sızlıyor. Bundan böyle rahat huzur yok bana. Ne yüzle bir papazın karşısına oturup böylesine ağır bir günahı bağışlamasını isteyebilirim? Hristiyan ahlakının kutsal kurallarını unutup da Moskova doktrinlerine kapıldığım gün ne uğursuz bir günmüş meğer.
Don Camillo öyle küçük düşmüştü ki içinden ağlamak geliyordu. Öte yandan şu iki yüzlü Peppone'nin kafasını kırmamak için kendini zor tutuyordu. Düşmanı da bunu fark etmiş olmalı ki hemen suspus oldu. Bir süre geçtikten sonra birden bağırdı.
Uğursuz şeytan, ona nasıl da uyduk?
Çantasından tavşanı çıkarıp yere fırlattı.
Uğursuz ya diye bağırdı Don Camillo.
Sonra o da kendi tavşanını çekip çıkartarak uzaklara, karların içine fırlatıp attı. Başını önüne eğerek uzaklaşmaya başladı. Yol ayrımına dek Peppone de izledi onu, oradan sağa saptı. Bir an duraklayıp Don Camillo'ya seslendi.
Aklıma gelmişken sorayım, çevremizde bu günahı itiraf edebileceğim, dürüst bir papaz salık verebilir misin bana?
Don Camillo yumruklarını sıkıp yürüdü gitti. Ancak yeterince cesaretini topladığında büyük mihrabın önünde kollarını iki yana açan Don Camillo
''Kendimi kurtarmak için yapmadım bu işi efendimiz'' dedi. ''Kaçak avlanmaya çıktığım anlaşılsaydı kopacak rezaletin en çok kiliseye zararı dokunurdu. İşte tek neden bu.''
Hazreti İsa ses çıkarmadı. Ne zaman böyle olsa Don Camillo'nun ateşi yükselir. Hazreti İsa acıyıp da yeter deyinceye dek ekmekle sudan başka ağzına hiçbir şey koymazdı. Bu kez ekmek su perhizi 7. günü bulduğu halde ses yoktu Hazreti İsa'dan. Don Camillo öyle zayıf düşmüştü ki duvara dayanarak ancak ayakta durabiliyordu. Açlıktan midesi gurulduyordu. Derken Peppone günah çıkarttırmaya geldi.
Hem yasalara hem de Hristiyan ahlakına karşı günah işledim dedi.
Biliyorum diye karşılık verdi Don Camillo.
Yalnız sen gözden kaybolur kaybolmaz geri dönüp tavşanların ikisini de aldığımı bilmiyorsun. Birinin kızartmasını öbürünün de yahnisini yaptım.
Senden bu beklenirdi zaten diye mırıldandı Don Camillo.
Hazreti İsa mihrabın önünden geçen Don Camillo'ya gülümsedi. Bu gülümsemenin nedeni orucun epeyce uzamış olmasından çok Don Camillo'nun senden bu beklenirdi zaten derken Peppone'yi dövme isteği duymamasıydı. Dövme isteği bir yana büyük bir utanç duymuştu papaz. Çünkü aynı gece bir an için kendisinin de aynı şeyi yapma hevesine kapıldığı gelmişti aklına. ''Zavallı Don Camillo'' diye fısıldadı Hazreti İsa. Don Camillo elinden geleni yaptığını zaman zaman yanılırsa da bilerek isteyerek olmadığını anlatmak istedi. Ancak kollarını iki yana açmakla yetindi ama. ''Biliyorum, biliyorum Don Camillo'' diye karşılık verdi Hazreti İsa. ''Haydi git de şimdi Peppone'nin güzelce pişirip mutfağına bıraktığı tavşanı ye afiyetle.'' Gömü. Bir gün Smilzo geldi papaz evine. Dağlarda savaştıkları yıllarda Peppone'nin emiri olan bu eski partizan şimdi belediyenin getir götür işlerinde çalışmaktaydı. Gotik harflerle parti başlığı taşıyan iyi bir kağıda basılı güzel bir mektup getirmişti. Yarın sabah saat 10'da Özgürlük Meydanı'nda yapılacak toplum çalışmalarıyla ilgili toplantıya onur vermeniz rica olunur. Bölge sekreteri Yoldaş Botazzi, belediye başkanı Giuseppe. Don Camillo sert sert Smitso'ya baktı. ''Sen o yoldaş Peppone belediye başkanı Giuseppe'ye söyle. Kiliseye kapitalistlere saldıran o her zamanki alıkça lafları dinleme hevesim yok. Artık ezberledim onları.'' ''Hayır'' dedi Smitso, ''politik konuşmalar yapılmayacak bu kez. Bu toplantımız yurtseverlikle toplum çalışmalarıyla ilgili. Gelmeyecek olursan demokrasiyi anlamıyorsun demektir.'' ''Öyleyse mesele yok, gelirim'' dedi Don Camillo başını yavaşça sallayarak. ''Çok güzel. Belediye başkanı tören giysilerini giysin de gelsin. Bütün takım taklavatını da getirsin.'' dedi.
''Takım taklavat mı?''
''Evet. Bir kova kutsal suyla öpür ıvır zıvır yani. Takdis edilecek bir şey varmış da.'' Smithson'un Don Camillo ile böyle yürekli konuşmasının nedeni ince yapılı çıta gibi bir adam olmasındandı. Öyle zayıf, öyle çevikti ki dağlarda savaşırken kurşunların arasından kılına bile zarar gelmeden sıyrılıp geçmeyi öğrenmişti. Onun için Don Camillo'nun fırlattığı ağır kitap az önce başının bulunduğu yere ulaştığında o çoktan bisikletine atlamış pedallara basıyordu var gücüyle. Don Camillo kalkıp kitabı yerden aldı. Kiliseye Hazreti İsa'ya yakınmaya gitti. Mihrabın önüne varınca ''Efendimiz'' dedi, ''ah bir bilsem ne düzenler hazırlamakta bu adamlar yarına. Böylesine esrarlı bir şey duymamıştım. Bütün bu hazırlıkların anlamı ne? Eczane ile Baghetti'nin evi arasındaki çayırlığa çaktıkları küçük kazıklar da neyin nesi? Nasıl bir şeytanlık düşünmekteler acaba?''
''Oğlum, bir şeytanlık düşünseydiler bunu açık açık yapmazlar. Sonra da takdis etmen için seni çağırmazlardı. Yarına dek dişini sık da bekle.''
O akşam Don Camillo çevreye bir göz atmak için dolaşmaya çıktı. Çayırdaki küçük kazıklarla süslemelerden başka bir şey göremedi. Görünüşe göre ne olacağından kimsenin haberi yoktu. Ertesi sabah arkasında iki yardımcısıyla kiliseden çıkarken dizleri titriyordu. Uygunsuz bir şeyler olacağı duygusuna kapılmıştı. Bir hıyanet kokusu vardı havada. Bir saat sonra geri döndüğünde perişandı, ateşi yükselmişti. Hazreti İsa mihraptan seslendi. ''Ne var, ne oldu gene?'' kekeleyerek karşılık verdi Don Camillo.
''İnsanın tüylerini diken diken edecek şeyler oldu. Çok müthişti. Bando, Garibaldi Marşı, Peppone'nin söylevi, sonra da halk evinin temeli atıldı. Temele konulan ilk taşı takdis etmek zorunda kaldım. O rezil benim de bir konuşma yapmamı rica etmez mi üstelik? İster istemez duruma uygun düşecek birkaç laf ettim. Gerçi parti işi olmasına bal gibi parti işiydi. Ama toplum çalışması kılığına sokmuş köpoğlu köpek.''
Don Camillo kilisede bir aşağı bir yukarı dolaştıktan sonra Hazreti İsa'nın gelip önünde durdu.
''İncir çekirdeğini doldurmaz şeyler'' dedi. ''Toplantı salonu, okuma odası, kütüphane, spor salonu, dispanser, bir de tiyatro. İki katlı bir gökdelen. Yanında spor ve oyun alanları olacakmış. 10 milyon liret gibi az bir paraya çıkacakmış hepsi.''
''Bugünlerde yapıların ne kadar pahalıya çıktığını göz önüne alacak olursak bu para pek de çok sayılmaz.'' Don Camillo bir sıraya çöküp inler gibi bir sesle sordu.
''Bunu bana niçin yaptınız efendimiz?''
''Don Camillo, saçmalıyorsun.''
Hayır, saçmalamıyorum efendimiz. 10 yıldır diz çöküp size yalvarmaktayım. Bana birazcık para bulun da gençler için bir kütüphane, bir toplantı salonu, çocuklar için dönme dolabı, salıncakları, belki Castellino'daki gibi küçük bir yüzme havuzu da olan bir oyun alanı yapayım diye. Her gördüğümde kafalarını kırmak isteğine kapıldığım toprak sahiplerine 10 yıldır yüz suyu döküyorum. Düzenlediğim piyangolar 200'ü aştı. En az 2000 kapı çalmışımdır şimdiye dek. Elde yok, avuçta yok gene de. Sonra bu aforoz edilmiş şarlatan çıkıyor ortaya. Göklerden 10 milyon liret düşüveriyor cebine.
Hazreti İsa başını salladı. Göklerden düşmedi ki o paralar. Peppone yer altından bulup çıkardı. Benim bu işle ilgim yok Don Camillo. Bütünüyle kendi çabasının sonucu. Don Camillo kollarını iki yana açtı.
Bundan da anlaşılıyor ki ben zavallı bir aptalım besbelli.
Öfkesinden kükreyerek ayaklarını yere vura vura bir aşağı bir yukarı yürümesini sürdürdü papaz evindeki çalışma odasında. Peppone'nin yol keserek ya da banka soyarak bu parayı elde etmediğine aklı yatmıştı. Peppone'nin dağlardan köye indiği kurtuluş günlerini düşündü. Sanki halk ihtilali ha patladı ha patlayacak gibi görünüyordu o sıralar. Kendi kendine söylendi.
Peppone orta sınıfın korkaklarını tehdit edip para sızdırmış olmalı.
Sonra o günlerde o çevrede eli para tutan toprak sahipleri kalmadığı aklına geldi. Ayrıca hemen hemen Peppone'nin çetesiyle aynı zamanda köye bir İngiliz birliği de ulaşmıştı. İngilizler Almanların soyup sovana çevirdiği toprak sahiplerinin evlerine yerleşmişti. Bu yüzden Peppone yağmacılık yoluyla da elde etmiş olamazdı 10 milyonu.
Belki de Rusya'dan gelmişti para, kim bilir.
Bu düşüncesine kahkahalarla güldü Don Camillo. Rusya'nın umurunda mıydı Peppone? Kiliseye dönüp Hazreti İsa'ya yalvardı.
Efendimiz, bu parayı Peppone'nin nereden bulduğunu söylemez misiniz bana?
Hazreti İsa gülümseyerek karşılık verdi. Don Camillo, ben özel polis afiyesi miyim? Gerçeği kendi içinde araman yetecekken niçin soruyorsun Tanrı'ya? Düşün taşın Don Camillo. Bu arada şehre insan iyi edersin, kafanı toparlamana yardımı olur. Ertesi akşam şehir gezisinden dönüp mihrabın önünde diz çöken Don Camillo'nun yüzü allak bullaktı.
Canını sıkan bir şey mi oldu Don Camillo diye sordu Hazreti İsa.
Don Camillo soluk soluğa karşılık verdi.
Aklımı oynatacağım, sokakta bir ölüyle karşılaştım.
Sakin ol Don Camillo, aklını başına topla hele. Genellikle sokakta karşılaşılan ölüler yaşıyordur.
Bu yaşıyor olamaz efendimiz diye bağırdı Don Camillo. Öldüğünü çok iyi biliyorum, mezarlığa ben götürmüştüm.
Öyleyse bir şey diyemem, hayalet görmüş olmayasın. Don Camillo omuz silkti.
Hayır değildi, hayaletler sinirli kadınların kafalarında bulunur ancak.
Nedir peki?
Bilmem ki diye mırıldandı papaz.
Don Camillo düşündü taşındı. Ölen adam komşu köylerin birinde oturan ince yapılı bir gençti. Savaştan önce zaman zaman Don Camillo görürdü onu. Peppone'nin çetesiyle birlikte dağdan indiğinde kafasından yaralıydı. Eski Alman yeni İngiliz karargahı olan eve yerleştirdi onu Peppone. Yaralının bitişiğindeki odayı da kendisine çalışma odası seçti. Don Camillo bugünkü gibi hatırlıyordu. Ev 3 sıra nöbetçiyle çevrildiğinden sinek bile uçamazdı dışarıya. O çevrede savaş sürüp gittiği için İngilizler özellikle kendi canlarını korumak için çok dikkatli davranıyorlardı. Bütün bunlar günün erken saatlerinde olmuştu. Aynı günün akşamı genç adam öldü. Peppone gece yarısına doğru Don Camillo'yu çağırdı. Papaz eve vardığında genç adamı tabutuna yerleştirilmiş buldu. İngilizler cesedin evde kalmasını istemedikleri için Peppone ile en güvendiği adamları ertesi gün öğleyin İtalyan bayrağına sarılı tabutu dışarıya taşıdılar. Bir İngiliz birliği gönüllü olarak saygı duruşunda bulundu. Don Camillo çok acıklı bir tören yapıldığını hatırlıyordu. Bütün köy top arabasının taşıdığı tabutun arkasından yürümüştü. Görevli papaz kendisiydi. Ceset mezara indirilmeden önce yaptığı konuşmayla herkesi ağlatmıştı. Peppone ön sırada hıçkırıyordu. Bütün bu olayları aklından geçirirken kendi kendine övündü.
Ben de esaslı konuşurum ha, yeter ki canım istesin.
Sonra eski düşüncelerine döndü. Bütün bunlara rağmen bugün şehirde karşılaştığım genç adamın mezarına indirdiğim kişi olduğuna yemin edebilirim. Şu dünyanın işine akıl ermez. İçini çekti papaz. Ertesi gün Don Camillo Peppone'yi görmeye gitti. İşliğinde bir arabanın altında sırt üstü yatıyordu Peppone.
Günaydın başkan yoldaş dedi Don Camillo. 2 gündür sizin halk evi projesini düşünüp duruyorum.
Ne düşünmektesin bakalım diye alayla sordu Peppone.
Dehşetli bir şey. Karar verdim artık. İşe girişiyorum. 10 yıldır yüzme havuzu, bahçesi, oyun alanları, tiyatrosu falan olan bir yer tasarladığımı sen de bilirsin. Gelecek pazar günü temel atarız sanıyorum. Törene belediye başkanı olarak katılman çok mutlu eder beni.
Seve seve katılırım. Senin kibarlığına karşı ben de kibarlık göstermeliyim.
Yalnız planlarını biraz küçültsen iyi olacak. Çok büyük tutmuşsun bana kalırsa.
Peppone şaşkın şaşkın baktı. Sen aklını mı kaçırdın Don Camillo?
Hayır, herhalde kapağı iyice kapatılmamış olan bir tabutun başında yurtseverce bir konuşma yaptığım töreni yönetirken bile bu kadar aklım başına değildi. Dün cesedi gördüm çünkü şehirde dolaşıyordu.
Ne demek istiyorsun yani dedi Peppone dişlerini gıcırdatarak.
Hiç! İngilizlerin elde silah karşısında saygı duruşunda bulundukları tabutun içinde Alman kumandanının evin mahzenlerine sakladığı şeyler vardı yalnız. Ölü adam da cap canlı tavan arasına gizlenmişti.
Ha diye haykırdı Peppone. Gene mi o eski hikaye? Gene mi partizanlara çamur atmaya kalkışıyorsun?
Partizanları bu işe karıştırma. Bana ne partizanlardan?
Peppone'nin küfür tehdit sağanağı altında uzaklaştı Don Camillo. O gece gazete okuyarak Peppone'yi beklemeye koyuldu. Çok geçmeden Brusco ile iki gözlü adamını peşine takmış olarak Peppone çıka geldi. O iki adam gömme töreninde tabutu taşıyanlardandı.
''Bize dil uzatmaktan vazgeç artık.'' dedi Peppone. ''Tabut Almanların yağmaladığı gümüş takımlar, fotoğraf makineleri, türlü araçlar, altınlar falan filanla doluydu. Biz almasaydık İngilizler götürecekti. Bunları evden çıkarmanın başka yolu yoktu. Onun için bu oyunu oynadık. Paranın bir liretine bile el sürmedik. Tanıklarım, makbuzlarım var. Hepsi tam 10 milyon liret tuttu. 10 milyonu da halk için harcanacak.''
Brusco çabuk parlayan bir adamdı. Avaz avaz bağırmaya başladı.
Tıpı tıpına gerçek bu. Hem haberin olsun bazı kişilerle nasıl baş edileceğini iyi bilirim ben.
Ben de iyi bilirim dedi Don Camillo kılı bile kıpırdamadan. Okumakta olduğu gazeteyi bırakıverdi elinden. Sağ koltuk altında bir zamanlar Peppone'nin olan ünlü makineli tüfek göründü. Brusco sapsarı kesildi. Kollarını iki yana açarak araya girdi Peppone. Don Camillo çatışmamızın gereği yok.
''Fikrine katılıyorum.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Aslında öbür söylediklerine de katılıyorum. 10 milyon liret elde edildi, 10 milyonu da halk için harcansın. 7 milyon sizin halk evi için, 3 milyon da benim halkın çocuklarına yaptıracağım rekreasyon merkezi için. Acı çeken küçük çocuklara açıktır kollarım.'' diyor Tanrı. ''Kendi payıma düşenden fazlasını istemiyorum ki sizden.''
Dört adam kafa kafaya verip fısıldaştılar kısa bir süre. Peppone konuşu sonra.
Elinde o uğursuz şey bulunmasaydı teklifinin dünyanın en alçakça şantajı olduğunu söylerdim sana.
Ertesi sabah pazar günü bütün köy kuruluyla birlikte Peppone'de bulundu rekreasyon merkezinin temel atma töreninde. Üstelik kısa bir konuşma yaptı. Bu arada bir fırsatını yakalayıp Don Camillo'nun kulağına şunları fısıldamaktan da geri kalmadı. Temele koyduğumuz bu taşı senin boynuna bağlayıp Po ırmağına fırlatsak daha iyi olurdu. O gece Don Camillo kiliseye geçip Hazreti İsa'ya olup bitenleri anlattı.
Ne dersiniz bunlara diye sordu.
Ne diyeyim? Aynı Peppone'nin dediklerini. Elinde o uğursuz şey bulunmasaydı, teklifinin dünyanın en alçakça şantajı olduğunu söylerdim sana.
Peppone'nin biraz önce verdiği 3 milyonluk çekten başka bir şey yok ki elimde efendimiz.
İyi ya işte diye fısıldadı Hazreti İsa. O 3 milyon liretle öyle güzel şeyler yapacaksın ki seni azarlamak gelmiyor içimden. Don Camillo Hazreti İsa'nın önünde diz çöküp selam verdikten sonra yatmaya gitti. Çocuklarla dolu bir bahçe gördü düşünde. Bir tahterevalli ile bir salıncak vardı bahçede. Peppone'nin en küçük oğlu Libero Camillo Len'in salıncağı kurulmuş yavru kuşlar gibi cıvıldıyordu.